burada açık olan seçildiğimi usul reddeden bir
tamam.
Usul reddeden, kabul etmeyen, çürüten bakış. Yani Sartre'ın nasıl reddettiğini kitabın hemen başında görebiliriz. Bu bakış açısı, usul sildiğimiz zaman, saltığı sildiğimiz zaman, gerçeği sildiğimiz zaman dünyaya nasıl bakabiliriz? İlkesiz bakabiliriz. Şimdi Albert Camus'un sözü, tiran olmakla peygamber olmak arasında bir fark yoktur diyor. Yani bunu söylemek için iyi ve kötünün ölçütünü reddetmek gerekiyor. İyi ve kötünün ölçütü us, pratikus, duyunç dediğimiz.
Nietzsche gibi ötesine geçmiş. İyinin ve
evet, iyinin ve kötünün ötesinde. Yani iyinin ve kötünün ötesi de. Nietzsche belki biraz şeyde savunulabilir. Yani Nietzsche'nin iyi ve kötüden anladığı şey kavramsal iyi ve kötü değil ama var olan iyilik, yani Hristiyanlık. Onu beğenmiyor nedense ve onun ötesini arıyor. Yani Nietzsche, o da irrasyonalist. İrrasyonalistler görece oluyorlar. Yani irrasyonalizmin Heidegger'in postmodern düşüncenin temeli olarak alınmasının nedeni bu. Yani Heidegger usul siliyor. Heidegger otoriter bir felsefe tarihinde ya da felsefeciler.
Şimdi peki şöyle bir soru geliyor. Yani ortaklaşacılık da bir ideal. Bu işi savunan işte bunun önderleri var. Gelen insanlar bunu uygulamaya kalkan
sınırsız toplum tabii.
Evet, sınırsız.
Yani muazzam güzel bir ideal.
Toplum kurmak, evet. Herkesin ihtiyacı kadarını alabileceği bir toplum, herkesin kapasitesi kadar verebileceği
ona gerek yok. Toplum. Ona gerek yok. Yani sınırsız bir toplumda insanların tüm gereksinimleri sınırsızca yani karşılanır.
İnsanın sürdürmediği bir toplum yaratmak. Bu da aslında bir ideal. Ya zaten o ideal için yapıyorlar bir takım şeyleri.
Evet.
Ama realiteden ne ölçüde kopuyorlar, nerede çarpılıyorlar,
şurada kopuyorlar,
nasıl uygulamadan kopuyorlar.
Şurada kopuyorlar.
Mesele orada. Yani bu adamları akılsız demek de bana biraz fazla bir şey geliyor. Yani
şurada akılsız. Çok... Ahmet, izin ver bir saniye. Şunu kat konuşmana. Yani bu ideolojiler hangi, hepsi iyi niyetle. Niyet olarak hepsinde iyi. Naziler de insan toplumunu güzelleştirmek istiyorlar ve Naziler aynı zamanda sosyalistler. Yani normal olarak sosyalizm neyse onu savunuyorlar. Nazilerin kapitalist olduğunu söyleyemeyiz. Burada özel olan nokta, yani bunları anlamanın esas can alıcı noktası özgürlük konusundaki görüşleri. Yani özgür istenci tanıyorlar mı, yurttaşı tanıyorlar mı ya da yine aynı şey, duyuncu tanıyor. Duyuncu özgürlüğünü tanıyorlar mı?
Özgür yani, istenci tanıyor ama şu şartlarda tanıyor. Yani özgür istenci bir kere eğriyi, yanlışı
peki,
ve doğruyu gösterdiği yanlışı ve doğruyu
biraz daha, biraz daha şey yaklaşalım.
İnsanın doğasında zaten doğruya yönelmek gibi bir
ama,
şey olduğunu
doğru
olarak temel alıyor zaten ortaklaşıcılığın şeyinde.
Ortaklaşıcılığın yani doğru olduğunu kanıtlamak, tanıtlamak o da ayrı bir konu. Yani moral olarak doğru mu değil mi? O ayrı bir konu. Marx'ın doğru olduğunu ya da sosyalistler ya da komünistler onun doğru olduğunu kabul ediyorlar. Orada o ayrı bir konu. Ama esas en önemli nokta yani özgürlük diye bir şey tanınıyor mu? Bu insanın yeteneği olarak görülüyor mu? Ve yani ideolojik devletlerde bugün birkaç tane kaldı onlardan görürüz. Yok, demokrasi diye bir şey yok. Yani demokrasinin özgür istençle birliğini ya da ilgisini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani halk aldatılıyor, dolayısıyla demokrasi olanaksızdır diyebiliriz. Ama eğer insanlık ussalsa, homo sapien ussal bir varlıksa o zaman halk bir süre için aldatılabilir. Bütününle ya da saltık olarak aldatılır diyemeyiz. Dolayısıyla demokrasi olanaklı bir şey. Yani halkın aldatılmadığı bir rejim, kendi kendini gerçekten yönettiği bir rejim olanaklı ve ideoloji demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor.
Ama tamam da tabii
yani
bunu inkar etmek mümkün değil.
O zaman, zaten bunun içinden nasıl çıkıyor?
Çıkamıyor. Ortaklaşacı toplum idealine yönelmek ile demokratik toplum idealine yönelmek arasında çıkış noktaları itibariyle baktığın zaman demokratik toplum idealinin ortaya çıktığı noktada da yani realitede kölelik var.
Demokrasi
herkes kurttaş değil.
Demokrasiyi savunanlar, yani, hayır. Platon'un ya da klasik Atina'ya bakmak de yeterli değil. Jean-Jacques Rousseau'ya bakabiliriz ve o da Hegel'e bakabiliriz. Yani bu insanlar şeyi usul ya da özgür istenci tüm insanlar için geçerli görüyorlar. Dolayısıyla onlar da demokrasi değil. Öyle köleliği kapsayan bir şey değil. Sakat bir demokrasi değil.
Ve, öyle olmaz. Evet. Zaten demokrasi olmaz.
Bunlar neden? Çünkü istenci tanıyorlar. Usul tanıyorlar. Yani Marx'ta biz istenç diye bir şey görmüyoruz. Ya da özel bir istenç görüyoruz. Parti diye bir şey görüyoruz. Özel, tikel bir istenç görüyoruz. Ve sonraki genel istenç.
Evrensiz. Yani şey, Ahmet Bey, dinlerde olduğu gibi ideolojilerde de biraz şey, amaç şey değil, özgürlük değil, eşitliği sağlayabilmek. Öyle biraz.
Marksizmin zaten ilkesinde şey olabilmesi mümkün mü? Özgürlüğü kavramında kabul edebilmesi mümkün mü? Yani usul şeye bağlayan, özdeğe bağlayan, yani belirlenir hale getiren.
Ya materyalizm zaten.
Evet, yani orada zaten çıkışı yok.
Dini
yani.
Reddediyor. Yani şimdi ben
bir şey değil.
Ben yani, şeyi söylemiyorum. Marx'ın sözlerini
yani
söylemiyorum.
Maddecilik savunulabilecek durumda değil. Yani onu söylemek mümkün değil zaten.
Tamam.
Yani
onu da söylemiyorum. Komünizm, yani. Ortaklaşıcılık. Orada ama, tartışma konusu
o.
Yani o da Marx'ın sınırlı değil.
O bir hedef çünkü. Evet. O bir hedef. Yani gerçek anlamda bir şimdi, demokrasi nasıl bir hedef ile aslında o anlamda ortaklaşıcılık da bir hedef.
Böyle bir sayısal, nicel bir hedef almak yerine felsefe bize adalet ya da türev kavramını hedef almamız gerektiğini öğretiyor. Yani baktığın zaman insanlığın bugünkü sürecinde eksik olan şeylerden birisi de türe ideali, adalet ideali. Yani dağılımcı adalet diye bir şey var. Biliyor, belki rastlamışsınızdır ya da rastlayabilirsiniz. Yani bu adalet sadece haksızlığın giderilmesi değil, türe ideali dediğim zaman anlamamız gereken şey. Herkesin şeyi, bir yerde o yani toplumsal gönence sınırsızca katılması ya da oradan payını sınırsızca alması.
Evet.
O da türe.
Evet.
Bu, tamam, eşitlikle bu ilgili bir şey değil. Burada nicel bir eşitlik, nicel matematiksel bir kategori. Yani insana tine uygulanabilecek bir kategori değil. Bence yani Hegel de şey yapıyor. Eşitlik nerede kurulsa diyor, bozulur diyor. Sparta'da kuruldu, bozuldu. Bir başka yerlerde kuruldu. Bunu söylemeye bu kadar kulağımızı yormaya gerek bile yok. Eşitlik matematiksel bir kategori, nicel bir kategori. Yani kim kimle eşit olabilir? Niye eşit olsun? Eğer aynı haklardan yararlanma falan bunlar
işte onun üstüne yeni bir kavram.
Bunlar da şey
yani bu yeni bir çıkan fırsat eşitliği.
Yurttaş kavramı, yurttaş kavramı hepsini kapsıyor. Yurttaş kendi istencini sınırsızca, özgürce kullanan ya da onu yasa yapabilen birey demek ve bu modern toplumda var ya da modern dönemde ortaya çıktı. Ve evrensel, yani bir devletin, ülkenin sınırları içinde olan herkes yurttaştır. Klasik demokrasiden farkı bu. Klasik demokraside köleler dışlanıyordu. Kadınlar ya da belli, yani modern demokrasi de aşamalı olarak doğdu. İngiltere'de mülkiyete bağlandı. Ondan sonra mülkiyetin şeyine bağlandı, miktarına falan bağlandı. Başka yerde, yani yurttaş kavramı, istenç kavramını, duyunç kavramını kapsıyor ve onun daha fazla betimlenmesi bile gereksiz. Yurttaş şey, kendi istencini devlet ya da yasa yapan birey. Bu ideoloji tarafından tanınmıyor. Yani yurttaş, görüyoruz yurttaş toplumunun şeyini, gücünü. Bankalara el koyabiliyor. Endüstriyel işletmelere el koyuyor. Her şeye el koyuyor. Çünkü genel istenç üzerinde başka bir şey yok. Güç yok. Daha büyük bir güç yok. Önemli olan o genel istencin ne yapacağına karar vermesi ve o yapacağının şeyi. Yani o da zaman olacak bir şey. Yani yurttaş toplumunda yurttaşlar, yurttaş açgözlü de olabilir. Bir insan özgür olabilir, hırslı, açgözlü olabilir ve o şey değil. Yani özgürlük kavramını çürüten bir şey değil.
Ama tam da
eksik demek yani.
Yani Rusya'da
vicdansız olarak.
Rusya'da duyunca açılmamış. Dolayısıyla değil mi?
Evet, bu kavram, duyunç gelişmesi kavramını kabul ediyoruz. Yani duyunç hem tarihte gelişiyor hem bireylerin kendi yaşamlarında gelişiyor. Ve duyuncun gelişmesi, duyunçsuzlukla yani duyunçsuzluk denen şeyi kapsıyor. Gelişen duyunç, duyunçsuzdur bir bakıma. O da şey, tarihin görevi yani duyuncu geliştirmek, duyuncu tam olarak geliştirmek ve gerçek, yani özgürlüğü tam içeriğiyle geliştirmek tarihin görevi. O felsefenin spekülasyonlarına bağlı bir şey değil ya da önceden saptanması gereken bir şey değil. Açık insanın ya engellemediği zaman insan istenci ve duyuncu onun usuyla birlikte gelişecek. İdeoloji bunları reddediyor ve bunları reddetmek için usul çizmek gerekir. Usul karalamak gerekir. Sartre'de, Heidegger'de öyle usul diye bir sorunları yok. Dolayısıyla işte hiç duraksamadan totaliter ideolojileri seçiyorlar. Ya da ideoloji totaliterizmi zaten kapsıyor. O zaman ideolojileri yani rahatça seçebiliyorlar. Özgür usul kabul etselerdi, özgürlüğü kabul etselerdi, o zaman o şeyi yapamazlardı.
Peki vahiy karşısında usul kabul ediyorlar?
Hayır. Yani vahiy konusunda bir şey diyemezler ki. Belki doğrudur, belki yanlıştır diyebilirler. Yani usul reddeden
bir farkı yok.
Kuşkucu yani, olmak zorunda.
O da totaliter, o da...
Tabii vahiy de senin ne yiyeceğini, ne giyeceğini falan şey yapıyor. Aynı şey gibi, ideoloji gibi. İdeoloji de senin ne düşüneceğini, ne yazacağını, ne besteleyeceğini onları belirliyor. Yani bir totaliter olması anlamı o. Vahiy de öyle. Yani şu ayıp bu ayıp. Vahiy kişisel moral alana kadar giriyor. İnsanın içine, yüreğine kadar giriyor. İdeoloji de aynı şeyi yapıyor.
Yaşamını düzenliyor.
Şostakovich'e Stalin şey yapıyor, mektup gönderiyor. Yani biraz da halkın anlayabileceği şeyler yap falan. Tamam, Şostakovich kötü bir besteci olabilir ama bir diktatörün bir besteciye buyruk vermesi, ikaz etmesi bu şey.
Kabul edilir.
Düşün yani, evet. Bu totaliterliğin şeyi.
Böyle sanatın içine tükürme.
Yani, evet.
Yani tabii yani 2000'den kaç sene şimdi zamanımızda olan bir belediye başkanı böyle seçilmiş bir seçkin kişi de böyle bir laf edebiliyor yani. Aynı şey.
Aynı şey. Tabii yani despotik karakter şeye özgü değil. Bir iki yere özgü değil. Yani Batı'da da var bugün. Doğu'da da var. Her yerde var. Önemli olan onların şeyi, oranı. Çin'in nüfusu 1,5 milyara yakın değil mi? Onu yöneten Komünist Partisi'nin üye sayısı 70 milyon. Bunların içinde orada söz sahibi olabilen insanların sayısı 1000 diyelim parti kongresinde ve en sonunda bir avuç insanın istenci bütün 1,5 milyar insanı şey yapıyor, yönetiyor. Şimdi bu despotizm neredeyse sınırsız bir despotizm. Yani o şeyde görüyorsunuz işte şimdi Sincan'da olan şeyler. Yani adamların davranışları şey yani henüz herhangi bir şekilde duyunç geliştirdiklerini göstermiyor. Bugün o davranışları yapabilmeleri şey çok enteresan. Öte taraftan Hollanda'da hemen hemen hiçbir şey yasak değil. Yani duyunç gelişimi, istenç gelişimi, uygarlığın gelişimi bu şey bugün çok geniş bir yelpaze içinde ya da geniş bir derecelilik içinde görünebiliyor. Önemli olan onun gelişmesinin şey olana. Despotik kültür onu kilitliyor. Yani istencin ve duyuncun gelişmemesi için önlemlerini alıyor ve değişmiyor. Ama internet var, başka şeyler var. Yani Çin'in ya da Hindistan'ın falan, bundan sonra Rusya'nın böyle kendileri izole etmeleri olanaksız.
Fakat özgür düşünebilmek için de, özgür düşünecek kişinin de yeterli bilgi sahibi olması,
tabii,
yeterli bilgiye ulaşacak noktada olabilmesi,
onun
ulaşabilecek için, yetenekte olabilmesi gerekmiyor.
Onun için bilim gerekiyor ve özgürlük yeterli değil. Özgürlük sadece insanın doğasının gelişmesi için gereken koşul. Ancak özgür insan gelişebilir ve niye Batı gelişti? Çünkü Batı özgürlük sayesinde klasik kültürün o bilimsel ve felsefi ve artistik birikimini almayı, özümsemeyi başardı değil mi? Yani klasik kültürün, o Yunan kültürün, Helenik kültürün insanlığın gelişmesindeki rolü biliyoruz onu ama niye ondan Osmanlı İmparatorluğu yararlanamadı? Çünkü dönüş ve İslam özgürlüğünü saltık olarak kabul etmedi. Sınırladı yani tamamen ezmediler, tamamen yasaklamadılar. Çin gibi, Hindistan gibi ama şey gibi, Hollanda gibi, İngiltere gibi, İskandinavya gibi tam olarak da bireyi özgür bırakmadılar. Ki Avrupa'da bile bireyin özgürlüğü aşamalı olarak kazanıldı. Yani Spinoza'yı şeye çağırıyorlardı, üniversitede hocalık için davet mektubu gönderiyor Alman prens. Ama koşul getiriyor. Diyor ki işte şu şu şu noktalara girmeyeceğini biliyorum diyor. Yani dini konulara değinmeyeceğini falan. Yani özgürlük Osmanlılar'da geç ve kısıtlı olarak tanımda. Ruslar aynı şekilde Ruslar hiçbir zaman tanımadılar. Yani Rus 1861'de orada serflik ortadan kaldırıldı. Çarlık despotizmi
orası yani gelişme sürecini tamamlamamış. Zaten Marx'ın öngördüğü teorik kuramsal anlamda öngördüğü o gelişme toplumun gelişme aşamalarından geçmemiş. Yani bir köylü toplumdan yani yarı bir
Marx'ın öngördüğü aşamalar
veya yani o
ayrı bir tema.
Yani bu söylediğiniz olayı yani komünist toplumun gerçekleşeceği yer olarak İngiltere'yi görüyor zaten. Yani kendi örneklerinde. Evet. Asla Rusya'yı düşünmüyor yani. Ama olay Rusya'da. Hayır. Olayda başka etkenler var.
Şunu söylüyordum ben. Özgürlük klasik kültürden, Helenik kültürden, yani oradaki bilimden, felsefeden ve sanattan yararlanmak gelişim için koşul. Çünkü orada çok muazzam bir birikim var. Felsefi birikim muazzam. Bilimsel birikim muazzam. Bir geometri var ki bütün modern Avrupa fizik onun üzerine kuruluyor. Keplerler, Kopernikler, Newtonlar vesaire hepsi şey, onu kullanıyorlar. Yani bu birikimden, kültürel birikimden ya da bilimsel birikimden yararlanmanın yolu özgürlük. Bunu Avrupa, dünyanın geri kalanı değil ama yalnızca Avrupa elde etti. Reformasyon sayesinde elde etti. Ve yine de bu özgürlük bile dereceli olarak anlaşıldı ve sınırlı olarak uygulandı. Ama giderek genişleyen bir şekilde uygulandı. Yani Osmanlıların geri kalmasının nedeni o kendi topraklarındaki ya da mirasçısı oldukları o kültürel birikimi değerlendirmedeki bilinçsizlikleriydi. Yani felsefe elinin altı. Bak şeyler hala çevrilmiyor. Yani Euklides'in geometrisi çevrilmemiş Türkçe'ye ve Osmanlıca'ya. Ama Araplar bir yüzyıl içinde onu çevirmişler şeyden sonra, İslam başladıktan sonra. Evet.
Aksiyomatik matematiğe geçiş.
Us. Yani us demek. Bilimin olanağı demek. Açıkça bilimin olanağı. Bütün mekaniğin olanağı demek. Ve Osmanlılar onu nedense anlayamamışlar. Yani us şey varoluşçuluk, nihilizm vesaire bunlar usu reddeden bakış açıları ve yani usu reddedildiği zaman özgürlük denize atılıyor ve ondan sonra totaliterliğin hangi derecede etkili olacağı falan o çok önemli değil. Nazizm olabilir, Bolşevizm. Ama insanlık o deneyimleri yaşadı ve artık bir daha o yöne doğru bir gidiş yapmayacağını
yani gösteriyor. Derken şimdi örneğin işte Heidegger veya işte Sartre. Us yoktur mu diyor?
Evet, aynen.
Evet, us yok.
Aynen, tabii ki. Us logos söylemdir diyor. Logos söylemdir diyor. Söylem biliyorsun konuşma demek. Evet. R'den yani istersek onu konuşma diye de çevirebilir. Logos şey değildir diyor. Fenluf değildir. Logos R'dendir. Konuşmadır. Açıkça usu reddediyorlar. Yani bu dar kafalı doğal bilincin anlamadığı şey bu. Bu insanlar usu reddediyorlar. Usu reddettikleri zaman İrrasyonalizm tam bir göreciliğe izin veriyor ve bunun üzerine postmodernizm atıyor. Postmodernizmi şey sanıyorlar, eleştirebilir, eleştirme yeteneği olan bir bakış açısı sanıyor bizim saf yeni kuşağımız. Yani postmodernizm şey, her şeyi doğrulayabilir, her şeyi reddedebilir. Çünkü hiçbir kriteri yok, hiçbir usul, hiçbir saltığı yok, hiçbir ideali yok, hiçbir normu yok. Tam bir sofizm, tam bir şey, laçkalık. Ama bizim kafalar o kadar laçka ki Türkiye'de bunu şey sanıyorlar. Ben gördüm yani modernizmin eleştirisi sanıyor. Sanıyorlar ki modernizm kötülüğün kaynağı ve sömürünün kaynağı, işsizliğin kaynağı, savaşların kaynağı ve şey bunu kurtarmak için postmodernizm gerekiyor. Yani şeyi görmüyorlar postmodernizm.
Türkiye'de kafalar bu kadar laçkaysa nasıl yurttaş toplumu olacak?
Bu kafalar şey değil. Toplumun küçük bir kesimi. Yani Batı'da da aynı laçkalık var ama bunlar şey yani tali akımlar kültürün şeyleri. Ya postmodernizm zaten bir noktadan sonra edebiyata söyleme şey yapıyor, kayıyor. Yani şey gibi. Heidegger'in dediği gibi aslında. Ustan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bunların bir etkili olmaları söz konusu değil. Modern bilimi Mesela postmodern şey istiyor, feminist matematik istiyor. Ama hiçbir mühendis onu dinlemiyor. Yani binalar yapılıyor, köprüler yapılıyor, arabalar yapılıyor ve burada postmodernistler şey, yani onların fikirlerini sunmuyor. Michel Foucault'a sormuyorlar köprüleri yaparken ya da gökdelenleri yaparken. Michel Foucault'u sadece İran'daki mollalar seviyorlar çünkü onları destekliyor Michel Foucault. Çünkü modernizmden kaçıyorlar ve köklerine geri dönüyorlar. Yani o ciddi bu şey, şaka yapmıyorum. Michel Foucault mollalar, molla rejimini destekliyor ve mollalar da onu şey yapıyorlar. Bağırlarına basıyorlar. Geçer mi şeye? Sonra tekrar deneriz. Us şey reddedilebilir ama Us reddeden de Us'un kendisi ve
yani Us'un reddediliyor yani reddediyorum demek şey gelmiyor.
Yeterli gelmiyor mu?
Gelmiyor.
O işte gelmiyor. Zaten
yani
zaten
bu açıdan gelmiyor.
Çünkü neticede işte işler haydi gel olsun, işler sahte olsun veya işte
sınırlarını
verelim
mi?
Yani sezon sonu. Ondan sonra vermeyelim.
Bana sonra vermeyelim. Tekrar. O zaman son olarak şu şey, bir saniye bu çok önemli bir şey. Us'u reddettiklerine inanamıyorum diyoruz.
Evet.
Aslında bunlar açıkça Us'u reddediyorlar. Sözel olarak da bunu söylüyorlar. Ama sözel olarak söylemeseler bile felsefelerindeki tutumdan ya da düşünce tutumlarından belli. Yani en azından diyalektik değil. Örneğin Sartre diyalektik Us'un, iletişimsel Us'un eleştirisini yapıyor. Yani o konuda yazılmış kitapları falan var. Şimdi en yalın olarak şunu düşünebiliriz. Diyalektiği reddeden bir bakış açısı ussal olamaz. Çünkü diyalektik Us'un özel bir momenti. Sartre bunu açıkça deklare ediyor. Yani kitap yazmış bu konuda ama biz hala doğal bilinç olarak davrandığımız zaman, yani felsefemize güvenmediğimiz zaman, kendi Us'umuza güvenmediğimiz zaman, o zaman yani karşımızdaki irrasyonelistlerin söylediklerini revize ediyoruz, düzeltiyoruz. Diyoruz ki bunu demek istiyor olamaz. Haydi gel Us'u reddediyor olamaz. Bu revizyonizm, bu doğal bilincin revizyonizmi. Bu çok pek çok durumda görünüyor. Yani karşımızdakiler Nietzsche mesela sabukluyor. Nietzsche'nin gerçekten abuk sabuk bir sürü şey var. Ama normal bir şey yapıyor. Alıyor bunları.
Öyle değil de bir sürü şey
var. Evet. Ama çok abuk sabuk söylediği şeyler de var. Normal bir bunları revize ediyor, düzeltiyor. Bunu demek istemiyor olamaz.
Bu kadar çok şey söylemiyor. Evet. Arada bir doğrultu söylemiyor.
Ki
bir şey yok mu?
Neler?
Yani bir tutarlılık yok mudur? Yani bir insan bu kadar ama, doğru şey söylerken
Us'u yanlış
şey söyledi diye söylemiş olduğu o tüm doğruları yok mu saymak lazım?
Şimdi eğer tutarlı olarak düşünüyorsa bir düşünür, tutarlı dizgesel olarak düşünüyorsa o zaman arada bir doğru söylüyor ve arada bir yanlış söylüyor gibi bir şey pek geçerli değil. Yani o sistematik olarak total olarak yanlış söylüyor olması gerekir. Yani onun dizgesinin bütününde geçersiz olması gerekir. Ama bunlar kendi kendileriyle çelişkiye düşüp şey yapabiliyorlar. Yani adam şeyi savunuyor, despotizmi savunuyor, bolşevizmi savunuyor, Sartre. Aynı zamanda da özgürlük üzerine romanlar yazıyor. Doğal bilinç bunu ayıklayamıyor, bunu ayırt edemiyor. Yani şimdi yani buradan aslında şey değil, o kadar zor değil işin içinden çıkması görünürde. Çünkü yani şimdi şöyle bir basit yalın uslamlamaları da yapmıyor. Yani bir de tabular var belki de.
Yani uslamlama yapan bir adamın usul reddetmesi mümkün değil zaten. Değil mi?
Değil. Ve o yüzden yani Deri de bunu fark etmiş. Deri de bunu fark etmiş.
Tabanın üzerinde çalışıyor demek.
Deri de bunu fark etmiş. Usu reddetmek için bile usu kullanmak gerekir diyor. Buna ne diyeceksin?
Usu reddetmek için reddetmek.
Usul reddettiğin zaman onları reddediyorsun.
Yani usul reddediyorsun. Herkes usul reddederken
usul reddediyorsun. Usul çizdiğin zaman despotizmi kabul edebiliyorsun. Yani usul çizdiğin zaman, reddettiğin zaman özgürlüğü de reddediyorsun. Çünkü Nazi olmak için özgürlüğü çizmek gerekir.
Usul kişi şeyleri söyleyenler de usulunu kullanıyor ama bizim evet. Burada bahsettiğimiz us derken ideal usulunda ereği, us ve onun ereği, tarihsel ereği. Yani onun dışına çıktığınız zaman us dışı deniyor. Ama o konuda da bir şeyler söylerken yosunu kullanıyorsun ama evet. Bunu erektel amacından erektel tarihten amacından saparak.
Çelişkiye düşüyorlar irrasyonalistler ve o çelişkiyi
ben doğru mu anlıyorum?
Hemen hemen. Yani doğru, senin söylediğin de şey, bu tabloyu anlatıyor. Burada problem şu, usu reddedenler usu kullanıyorlar ve bunu meşru sayıyorlar.
Evet, sanki usun dışında bir şeymiş gibi.
Yani bunu mesela demokrasiyi reddedenler, demokrasiyi ortadan kaldıracağım diyenler de demokrasiyi kullanıyorlar. Aynı şey değil mi?
Bunu ayrıca biraz farklı bir şey. Yani
bunu ayrıca telaffuz da ediyor. Demokrasi benim için bir araçtır diyor. Gideceğim giderim istasyona kadar giderim orada da bırakırım ay inerim oradan diyor. Yani bunu da çok açıkça söylüyor adam.
Tamam.
Bu adamın burada yani bu adam için bu adamın usu nerede? Bunu sormak istiyorum. Yani
bu adam
usul
bir tür kullanmak. Pekala bir tür şizofrenik durumda. Ancak öyle diyebiliriz. Bir tür şizofrenik us yarılması durumunda. Yani usun normal işlevlerini kavrayamıyor. Çelişkiye düşmemesi gerektiğini kavrayamıyor. Yani çelişki şey değil, bir kavram ve usun bir momenti. Ama bunların kendi kendileri çelişkiye düşmeleri şey değil. Yani olumlu ve olumsuzun çelişkisi gibi ya da varlık ve yokluğun çelişkisi gibi bir şey değil. Bunlarınki şey, bir bakın us bozulması diyebileceğimiz bir şey, şizofrenik bir şey. Yani ve postmodernizmin onun karakteristiklerinden biri de şizofreni. Kendileri buna bir şey yapıyorlar, belirtiyorlar ya da kabul ediyorlar, reddetmiyorlar. Yani usu reddettiğin zaman şizofrenik bir boyuta geçiyorsun.
Yani peki usu reddetmemek için usu kabul ettiğimize göre biz
usu kabul etmek usu kabul etmek grand narrative büyük anlatı diyorlar.
İlke olarak aldığımıza göre logos ilke olarak aldığımıza göre inancı nereye koyacağız?
İnancı
bu sözünü ettiğin insanlar o tür insanlar.
Yani onlarınki bilgi olmadığına göre usul bilim olmadığına göre şimdi postmodern Heidegger'in
aslında bilimden de yararlanıyorlar sonuna kadar yani.
Kaufmann Heidegger'i tanrı bilimci olarak görüyor. Tanrı bilim Kaufmann. Yani şimdi
Heidegger'in
evet Heidegger tanrı bilimcini
teolog olarak
yani yaratıcı olarak görüyor.
Yani gençliğinde bayağı bu konuda şey duyunca ciğerleri rahatsız olduğu için daha sonra
Heidegger. Yani varoluşçular şey ona izin veriyorlar. Bir tür dinsel bakış açısına dinsel bakış açısını varoluşçular kabul edebiliyorlar. Yani etmemesi için bir neden yok ki. Yine orada yani bir rasyonalist hiçbir zaman şey olamaz. Tanrı bilimci olamaz ya da şey olamaz. Genel anlamda dindar olamaz. Çünkü usu tanıyor ve us ona Tanrı'nın ne olduğunu ne olmadığını gösteriyor. Ama usul reddeden birisi tanrı bilime karşı ya da tanrı kavramına tasarımına karşı da şey kalıyor. Silahsız kalıyor ya da onu yargılayabilecek bir ölçütten yoksun kalıyor. Hegel logos tanrı diyor usul şeydir. Tasarımsal biçimidir. Dinsel bilinç gerçeği imgelerde bulur diyor. Dinsel bilinç de doğal bilinç de gerçeği yakalama kavrama hakkını taşıyor. Ama
evet.
Ona tasarımsal